Ayrım 2.
Paddy ve Sean, Dublin'deki genel evin önünde otururken Katolik inancının erdemlerini tartışmaktadır. Birden haham Gideon Grenberg genel evin kapısına gelir. Sağa sola baktıktan sonra hızla içeri girer. "Onu gördün mü?" diye sorar Paddy. "İyi ki ben Katolikim." 10 dakika sonra bir Anglikan rahip kapıya yanaşır, etrafına baktıktan sonra hızla içeri girer. "Bir iki yüzlü daha," der Paddy gülerek. "İyi ki ben Katolikim." Birkaç dakika sonra Sean, Paddy'yi dürttükler ve "Hey, baksana peder Murphy bu tarafa geliyor," der. Katolik rahip yenil evin kapısından içeri girerken iki adam şaşkınlık içinde onu izler. Birden Paddy ayağa kalkar, istavroz çıkarır ve Sean'a bağırır. "Saygına ne oldu? Ayağa kalk ve şapkanı çıkar. İçeride biri ölmüş olmalı." Akıl ön yargılarla yaşar. Asla adil olamaz. Doğası gereği bu mümkün değildir. Çünkü onun hiçbir deneyimi yok. İçgüdü her zaman adildir ve sana en doğal olanı, en dingin olanı ve evrenin izlediği yolu gösterir. Ancak garip bir şekilde içgüdü bütün dinler tarafından lanetlenmiş ve zihin övülmüştür. Tabii herkes içgüdülerini izlerse dine gerek kalmaz, Tanrı'ya gerek kalmaz, rahiplere gerek kalmaz. Hayvanların Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Bu şekilde mutlulardır. Tanrı'yı aradıklarına dair bir şey göremiyorum. Ne tek bir hayvan, ne tek bir kuş, ne de tek bir ağaç Tanrı'nın eksikliğini hissediyor. Hepsi hayatı bütün güzelliği ve basitliği içinde keyifle yaşıyor. Ne cehennem korkuları var, ne cennet hırsı, ne de felsefi görüş farklılıkları. Katolik aslan yoktur. Protestan ya da Hindu aslan yoktur. Bütün varoluş insanoğluna ve onun başına gelenlere gülüyor olmalı. Eğer kuşlar dinler olmadan, kiliseler, camiler, tapınaklar olmadan yaşayabiliyorsa insan neden yaşayamasın? Kuşlar arasında din savaşı olmaz. Hayvanların ya da ağaçların arasında da. Ama eğer sen Müslümansan ve ben Hinduysam bir arada yaşayamayız. Ya benim dinime geçmek zorundasın ya da hazır ol, seni hemen cennete göndereceğim. Eğer içgüdü ön plana çıkarılırsa bu dinlerin mantığı ve varoluş nedeni ortadan kalkıyor. O yüzden zihni ön plana çıkartıyorlar. Geleceğin olan üçüncü şey ise sezgidir. O yüzden bu üç kelimenin iyi anlaşılması gerekiyor. İçgüdü fizikseldir. Milyonlarca yıllık deneyime dayanan geçmişindir. Asla kanmaz ve asla hata yapmaz. Bunun yanında içinde farkında bile olmadığın mucizeler yaratır. Yediklerin nasıl kan oluyor? Nefes alıp vermen sen uyurken bile nasıl gerçekleşiyor? Bedenin oksijeni azottan nasıl ayırıyor? Doğanın içgüdüsel dünyası bedeninin her parçasına ihtiyacı olan şeyi nasıl sağlıyor? Beyninin işlevini sürdürmesi için başına ne kadar oksijen gönderilmesi gerekiyor? Gerekli olan miktar bedenini dolaşan kan aracılığıyla her noktaya gönderiliyor. Taze oksijen dağıtıyor, eskimiş, kullanılmış ya da ölmüş hücreleri yenileriyle değiştirirken eskilerini vücuttan atılması için gerekli yerlere götürüyor. Bilim adamları içgüdünün yerine getirdiklerini bizim henüz yapacak kapasitede olmadığımızı söylüyor. İçgüdü küçük bedenimiz içinde birçok mucize gerçekleştiriyor. Eğer bir gün bilim tek bir insan vücudunun yaptıklarını yapmak isterse tek bir vücut için en az 2,5 kilometre karelik bir fabrika kurması gerekir. İnanılmaz makineler kurmak zorunda kalır ve bu makine yine sürdürülebilir olmaz. Makineler bozulabilir, durabilir, elektrikler kesilebilir. Ancak ortalama 70 yıl, hatta bazı insanlar için 100 yıl boyunca içgüdü mükemmel bir şekilde işlemeye devam eder. Elektriği asla kesilmez, tek bir hata bile yapılmaz. Her şey plana uygun yapılır ve bu plan her bir hücrenizde vardır. İnsan hücresinin şifresini okuduğumuz gün bir çocuğun her şeyini daha doğmadan tahmin edebileceğiz. Hatta daha annesinin rahmine düşmeden. Anne ve babaların hücresinde bir program var ve bu programda yaşın, sağlığın, hangi hastalıkları geçireceğin, dehan, zeka seviyen, yeteneğin ve bütün kaderin yer alıyor. tıpkı içgüdü gibi varlığının diğer kutbunda akıl dünyası olan zihnin ötesinde sezgi dünyası bulunur. Sezgi kapılarını meditasyonla açar. Meditasyon sadece sezgi kapısının çalınmasıdır. Sezgi her zaman hazırdır, asla büyümez. O da varlığından miras kalmıştır. Sezgi senin benliğindir, varlığındır. Akıl zihnindir, içgüdü bedenin. Ve içgüdü nasıl beden konusunda hatasız çalışıyorsa, sezgi de benliğin konusunda hiç hata yapmadan işlevini görür. Akıl ise bu ikisinin arasında geçilecek bir geçit ya da köprüdür. Ancak birçok insan, milyonlarca insan bu köprüyü asla geçmez. O köprünün üzerinde oturup eve geldiklerini düşünürler. Ev aslında diğer yakadadır, köprünün ötesindedir. Köprü içgüdü ile sezgiyi birleştirir. Ancak her şey sana bağlıdır. Köprünün üstünde bir ev yapmaya başlayabilirsin. O zaman sapmış olursun. Akıl senin yuvan olamaz. O sadece içgüdüden sezgiye geçişte kullanılacak küçük bir alettir. O yüzden sadece aklını daha öteye gitmek için kullanan insanlara zeki diyebiliriz. Sezgi varoluşçudur. İçgüdü ise doğal. Akıl karanlıkta yol bulmaya çalışmak gibidir. Aklın ötesine ne kadar hızlı geçersen o kadar iyi olur. Ötesinde hiçbir şey olmadığını düşünenler için akıl bir duvar oluşturabilir. Akıl ötesinde bir şey olduğunu anlayanlar için ise çok güzel bir geçiş yolu olabilir. Bilim akılda durmuştur. O yüzden benlik hakkında hiçbir şey ortaya koyamamaktadır. Sezginin uyanık olmadığı bir akıl dünyanın en tehlikeli şeylerinden biridir. Ve sen aklın tehlikeleri altında yaşıyorsun. Çünkü akıl bilime çok büyük bir güç vermiştir. Ancak bu güç çocukların elindedir. Bilge insanların elinde değil. Sezgi bir insanı bilge yapar. Buna aydınlanma da, uyanma da, ne dersen de. Bunlar sadece bilgelik için verilmiş olan isimlerdir. Ancak bilgeliğin ellerinde olduğu zaman akıl güzel bir uşak olarak kullanılabilir. İçgüdü ve sezgi birlikte mükemmel bir uyuma sahiptir. Biri fiziksel seviyede, diğeri ruhsal seviyede işlev görür. İnsanlığın bütün sorunu arada kalmaktır. Yani zihinde, akılda. İşte o zaman üzüntü yaşarsın. Evhamlanırsın, acı çekersin, hayatı anlamsız görür ve bütün bu sıkıntı ve gerginliklerine herhangi bir çözüm bulamazsın. Akıl her şeyi sorun yapar ve ortaya hiçbir çözüm koyamaz. İçgüdü hiçbir sorun yaratmaz ve o yüzden de çözüme ihtiyaç duymaz. Doğal bir şekilde işler. Sezgi ise tamamen çözümdür. Hiçbir sorunu yoktur. Akıl sadece sorundur. Hiçbir çözümü yoktur. Eğer aralarındaki farkı kavruyorsan anlaması çok kolaydır. Eğer içgüdü yoksa ölürsün. Ve eğer sezgin yoksa hayatının bir anlamı olmaz. Sadece yaşarsın. Bir çeşit ot gibi. Sezgi anlam, keyif, mutluluk ve sevinç getirir. Sezgi sana varoluşun sırlarını verir. İnanılmaz bir sessizlik ve dinginlik getirir. Bu dinginlik bozulamaz ve senin elinden alınamaz. İçgüdü ve sezgi bir arada çalışırken aklını da doğru yönde kullanabilirsin. Aksi halde elinde bir araç olmasına rağmen amacın olmaz. Akıl amacın ne olduğunu bilemez. Dünyanın günümüzdeki durumunu böyle özetleyebiliriz. Bilim sürekli bir şeyler üretir ancak nedenini bilmez. Politikacılar ne kadar yıkıcı olduğunu bilmeden onları kullanır. Küresel bir intihar için hazırlık yapar. Dünyanın büyük bir isyana ihtiyacı var. Aklın ötesine geçip sezginin dinginliğine ulaşmak için. Sezgi kelimesinin iyi anlaşılması gerekir. Sezmek kelimesinden gelen sezgi, senin varlığında olan bir şeyin, senin potansiyelinin ortaya çıkması anlamına gelir. Yani dışarıdan alınamaz. Bilgelik asla ödünç alınamaz ve ödünç alınan bir şey asla bilgelik olamaz. Kendi bilgeliğin, kendi vizyonun, kendi kararın olmadan, kendi gözlerinle görmeden varoluşun gizemini anlaman mümkün değildir. Bana gelince, ben kesinlikle içgüdü taraftarıyım. Onu bozma. Her din sana onu bozmanı öğretiyor. Oruç içgüdüne müdahale etmekten başka nedir? Bedenin aç ve yemek istiyor ama sen ruhani nedenlerle onu aç bırakıyorsun. Varlığını garip bir ruhanilik ele geçirmiş durumda. Aslında buna ruhanilik değil, aptallık demek gerekir. İçgüdün su istiyor, susamış, bedeninin ihtiyacı var ama dinin buna engel oluyor. Jainizm geceleri su içilmesine bile izin vermiyor. Beden söz konusu olunca özellikle Hindistan gibi yazları sıcak olan bir ülkede su ihtiyacı duyabilirsin ve Jainalar sadece Hindistan'da var. Çocukluğumda geceleri su çalmak zorunda kaldığım için vicdan azabı çekerdim. Sıcak yaz gecelerinde en az bir kere su içmeden uyuyamazdım ama yasak olan bir şey yaptığım, bir günah işlediğim hissine kapılıyordum. Garip ve aptalca fikirler insanlara zorla kabul ettiriliyor. Ben içgüdü taraftarıyım. Sana açıklamak istediğim sırlardan bir tanesi de bu. Eğer içgüdüne önem verirsen sezgine giden yolu bulman kolaylaşır. Çünkü farklı seviyelerde var olmalarına rağmen ikisi de aynıdır. Biri maddesel dünya seviyesinde işlerken diğeri ruhsal seviyede işliyor. İçgüdüsel hayatını hiçbir vicdan azabı çekmeden sevinçle kabullenmen sezginin kapılarını açmana yardımcı olur. Çünkü onlar özde farklı değil, sadece düzlemleri farklı. İçgüdü nasıl sessizce ve güzellikle işliyorsa sezgi de öyle işler. Hatta çok daha sessiz ve çok daha güzel bir şekilde. Akıl bir rahatsızlıktır. Ancak onu bir rahatsızlık veya bir basamak olarak kullanmak tamamen bize kalmış. Yolda yürürken karşına bir taş çıksa, onu ya bir engel olarak görürsün ya da daha üst bir seviyeye çıkmak için basamak yaparsın. Gerçekten anlayanlar aklı bir basamak olarak kullanır. Ancak dinin kontrolü altında olan kitlelere öğretilen şey şudur. Aklını içgüdülerini bastıracak bir güç olarak kullan. İnsanlar içgüdüleriyle müdahale başlayınca sezgiyi tamamen unutur. Bütün enerjileri kendilerine hayat veren güçle çatışmaya girer. Ve sürekli içgüdülerinle çatıştığın zaman da bir Jaina rahibi yıl boyunca çıplak kalmak zorundadır. Kış aylarında bile, soğuk gecelerde bile. Bir döşek kullanamaz. Battaniye kullanamaz. Gece ya da gündüz üstünü örtecek hiçbir şey kullanamaz. Oruç tutmak zorundadır. Oruç ne kadar uzun sürerse 30 gün, 40 gün aynı şekilde koşullanmış insanların gözünde daha yüksek bir azizlik mertebesine varır. Bu bedene karşı savaşmaktır. Bu bedeni ve maddeyi işgal etmektir. Ruh bedeni işgal etmektedir. Bütün dinlerde farklı uygulamalarla olmakla birlikte temelde aynı şey geçerlidir. Aklının bütün enerjisini içgüdülerine yöneltir. Bu durumda içindeki sezgi çiçeğinin açmasını imkansız kılar. Sezgi seni en uç mutluluğa ve ölümsüz hayata yönlendirecek mistik bir güldür. Ancak insanlar tamamen ölmüş olan geçmişin elindedir. İnsan bilimindeki gelişmeleri bile göze almadan eski yazıtlar onlara ne söylüyorsa kayıtsız şartsız yapmaktadırlar. Sözünü ettiğim üç olgu insan biliminin tabakalarını oluşturur. İçgüdü huzurlu bir şekilde akmalıdır. Hiçbir nedenle aklınla müdahale edip onu rahatsız etme. Akıl, sezgiye açılacak bir kapı olarak kullanılmalıdır. Sezginin hayatını ele geçirmesine izin vermek zorundadır. O zaman hayatın, yoğun bir ışımanın, aydınlanmanın hayatı olur. Hiç bitmeyen bir festivale dönüşür. Merdivenin üç basamağı. Sezgi, benlik, merdiveninin en üst basamağıdır. Bu merdiveni üç bölüme ayırabiliriz. En alttaki ve birincisi içgüdüdür. İkincisi yani ortadaki akıl, en üstteki olan üçüncüsü ise sezgi. Bu üç kelimenin ortak bir yönü var. Bu çok önemli. Üçü de insanın içinde olan niteliklerdir. Onları öğrenemezsin ve dışarıdan yardımla onları geliştirmen mümkün değil. İçgüdü hayvanların dünyasıdır. Her şey içgüdüseldir. Bazen daha başka şeylerin işaretlerini görsen bile bu senin algındır. Örneğin hayvanlarda sevgiyi görebilirsin. annenin yavrularına sevgiyle yaklaşıp gereksinimlerini karşılaması gibi, bunun içgüdü olmadığını, biyolojik bir olaydan öte bir şey olduğunu düşünebilirsin. Ancak bu daha yüksek bir şey değil, tamamen biyolojiktir. Anne bunu doğanın ellerinde bir robot gibi yapar, çaresizdir, bunu yapmak zorundadır. Birçok hayvanda babalık içgüdüsü yoktur. Tam tersine çoğu kendi yavrularını öldürüp yer. Örneğin timsahlarda yavruların hayatı sürekli tehlikededir. Anne onları korur ve yaşamaları için savaşır. Ancak baba sadece güzel bir kahvaltı istemektedir. Babanın herhangi bir babalık içgüdüsü yoktur. Aslında babalık bir insan içgüdüsüdür. Anne timsah yavrularını babadan korumak için onları ağzına alır. Büyük bir ağzı vardır. O yüzden bütün kadınlar gibi biraz gevezedir. Dişi timsah ağzında bir düzine yavrusunu barındırabilir. Annelerinin ağzında o tehlikeli dişlerin hemen yanında yavrular tamamen güvendedir. Yavru için en zor olan şey kimin anne, kimin baba olduğunu belirlemektir. Çünkü ikisi de birbirine benzer. Bazen yavrular babaya gidip onun ağzına girer ve sonsuza dek yok olur. Bir daha gün ışığını göremezler. Ancak anneler onları korumak için mücadele eder. Belki de o yüzden doğa timsahlara bu kadar çok yavru verir. Anne her yıl bir düzine yavru yapar. Eğer iki tanesini kurtarmayı başarırsa timsah nüfusu aynı kalır. Ancak anne timsah yavrularının yarısını kurtarmayı başarır. Bunu izleyen herkes babanın hain olduğunu düşünür. Hiçbir sevgi ya da merhameti olmadığını söyler. Annenin ise çok şefkatli olduğunu düşünür. Ancak sen sadece kendi fikirlerini yansıtıyorsun. Anne onları bilinçli bir nedenden ötürü korumuyor. Onları korumak hormonlarında var. Ve babada bu hormonlar bulunmuyor. Eğer ona annenin hormonları enjekte edilirse kendi yavrularını öldürmeyi bırakır. Yani bu bir kimya sorunu. Psikoloji ya da biyokimyadan daha yüksek bir şeyin değil. İnsan hayatının %90'ı hala hayvanlar dünyasının bir parçasıdır. İçgüdülerimizle yaşarız. Bir kadına aşık oluyorsun ya da kadın sana aşık oluyor. Bunu harika bir şey olarak görüyorsun. Bunun hiçbir tarafı harika değil. Bu tamamen içgüdüsel bir çekim. Hormonların karşı hormonlarla çekim yaşaması. Sen doğanın elinde sadece birer oyuncaksın. Hiçbir hayvan aşkın cilveleri ve incelikleriyle uğraşmaz. Ancak insan sadece içgüdüsel olmanın aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğunu düşünür. Aşkın sadece biyokimya mı? Aşkın şiirdir, aşkın sanattır, aşkın felsefedir. Ya biyokimya? Sanki kendi biyolojinden, kendi kimyandan, kendi doğandan utanıyor gibisin. Ama anlayış böyle sağlanmaz. Neyin ne olduğunu tam olarak anlamalısın. Ayrımların net olması gerekir. Aksi halde kafan her zaman karışır. Egon yüzünden en alt seviyedeki şeyleri mümkün olan en yüksek şeylermiş gibi yansıtmaya başlarsın. Aşk sadece kimyan tarafından yaratılmış olan bir illüzyondur. Bir düşün, eğer romantik sevgi fikri ortadan kalkmış olsaydı hiçbir erkek ya da kadın seksin absürtlüğüne dayanamazdı. Çok aptalca görünürdü. Romantizmi çıkarıp aşkı sadece biyoloji ve kimya olarak düşün. O zaman cinsellik seni utandırır. Ortada böbürlenecek bir şey olmaz. Bir kadınla ya da bir erkekle romantizm olmadan seviştiğini düşün. Şiir olmadan Ömer Hayyam'sız, Shelley'siz, Bruins'siz sadece bir üreme işlemi olarak doğa öleceğini bildiği ve senin üzerinizden yeni bir yaratıma gittiği için sen kalıcı değilsin. Doğa sen ölmeden önce hayatın devam etmesini istiyor. Ancak insan içinde bir romantiklik olmadan cinsellik yaşayamaz. O yüzden seksin etrafına adına sevgi denilen bir sis bulutu yaratmıştır. Bu sevgiymiş gibi davranıyor, hatta inanıyor. Ancak daha yakından izle. Bir erkeğe ya da kadına ilgi duyuyorsun. Bir kadının doğal içgüdüsü saklambaç oynamaktır. Çok garip ama dünyanın her tarafında, bütün kültürlerde küçük çocuklar iki oyunu mutlaka oynar. Dinleri farklıdır, kültürleri farklıdır, ırkları farklıdır, toplumları, dilleri, her şeyleri farklıdır. Ancak bu iki oyun söz konusu olduğu zaman ister Afrika'da, Çin'de, Amerika'da ya da Hindistan'da doğmuş olsunlar hiçbir şey değişmez. Bu oyunlardan biri saklambaçtır. Dünyanın her noktasında çocukların saklambaç oynamadığı tek bir kültür bile yoktur. Sanki içgüdüyle yapılan bir şey, daha büyük bir saklambaç oyununa hazırlık gibi. Bu sadece bir provadır ve sonra bütün bir hayat boyunca bu oyun devam eder. Her zaman saklanmaya çalışan kadın olur ve maço olan erkek arar. Aramak onun için bir meydan okumadır. Kadın ne kadar saklanırsa onu arayan o kadar heyecanlanır. Ancak dünyanın her tarafındaki bütün çocuklar saklambaç oynar. Kimse öğretmediğine göre nasıl bu kadar evrensel olabildi, bu iç doğalarında kaynaklanıyor olmalı. Aramak ve bulmaya yönelik bir güdü. Bu tip şeyler doğal olarak yaşanıyor. Kimse bunlara karar vermiyor. Bunlar biyolojik doğamızın bir parçasıdır. Ancak doğa sana sevgi illüzyonu verecek kadar bilgedir. Aksi halde sadece üremek için, hayatın devam etmesi için Vatsyayana'da tarif edilen 84 pozisyonu ve bütün egzersizleri yapmazsın. Garip, çirkin ve aptalca görünür. Eğer sevgiyi çıkarıp alırsan o zaman saf seks hayvanvari görünür. Bu insanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir ve bu rahatsızlık hala devam ediyor. Tek umudumuz bunu gelecekte daha anlaşılır kılmaya çalışmaktır. Erkek peşine düşer, ikna eder, aşk mektupları yazar, hediyeler yollar, elinden gelen her şeyi yapar. Ancak cinselliğini tatmin ettikten sonra ilgilenmemeye başlar. Şimdi bu bilerek yaptığı bir şey değil, incitmek istemez. Özellikle de sevdiği kişiyi incitmek istemez. Ancak bu biyolojidir. Bütün o romantizm ve aşk doğanın seksi gizlemek için ortaya koyduğu bir sis perdesiydi. Özünde çirkin olan bir şeye güzel bir paket yapılmıştı. Ancak doğanın işi tamamlandığı zaman bütün o sis perdesi dağılır. İçgüdü sadece seksi bilir. Aşk sadece acı ile yutmana yardım eden şeker kaplamadır. Onu ağzında uzun süre tutma. Aksi halde yutmayı başaramazsın. İnce şeker tabakası eriyip gittiği zaman acı ilacı tüküreceksin. O yüzden sevgililer sevişmek için acele eder. Bu acele niye? Neden bekleyemiyorlar? Şeker ince olduğu için. Eğer geç kalırlarsa şekerin gitmesinden ve geriye sadece acı bir tat kalmasından korkuyorlar. İçgüdü seni insan yapmaz, hayvan olarak tutar. İki ayaklı ama yine de bir hayvan. İkinci basamak yani akıl sana biyoloji, kimya ve hayvan doğasından daha yüksek bir şey sunar. Akıl da içten gelir. Tıpkı sezgi, tıpkı içgüdü gibi. Zihinsel kapasiteni artırmanın hiçbir yolu yoktur. Yapabileceğin tek şey potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Sanki aklın gelişiyormuş gibi görünür. İşin aslı en zeki insan bile potansiyelinin sadece %15'ini kullanır. Normal, sıradan, vasat bir insan sadece %6 ya da 7'sini kullanır. Albert Einstein ya da Bertrand Russell bile zekasının %85'ini kullanamıyordu. O %85 sana açıktır ve inanılmaz bir gelişme demektir. Sen tabii ki zekanın geliştiğini sanacaksın. Ancak sen aslında zaten senin olan bir şeyi yeniden bulmuş ve almış oluyorsun. Aklı, öğretmenin ve hafıza gücünü artırmanın yollarını bulduk. Bütün okullar, kolejler ve üniversiteler, dünyanın her bir tarafındaki bütün eğitim sistemleri sadece tek bir şey yapıyor. Aklını ve keskinleştiriyor. Ancak burada eğitimcilerin öngöremediği bir sorun çıkıyor. Aklın biraz güçlendiği zaman içgüdülerine müdahale etmeye başlıyor. Bir güç müdahalesi ve rekabet başlıyor. Akıl hükmetmeye çalışıyor ve mantık onu desteklediği için muhakeme, argüman ve binbir adet kanıt sunarak bilinçli zihnine içgüdünün kötü bir şey olduğunu kabul ettirmeye başlıyor. O yüzden bütün dinler içgüdüleri lanetliyor. Onlar sadece zihinsel oyunlardır. İçgüdü senin bilinçaltı zihninin ve akıl da bilinçli zihninin bir parçasıdır.